günümüzde ortaçağ filmleri gerçekten büyük bir ilgi görüyor. İhtişamlı kaleler, karizmatik şövalyeler, destansı hikayeler. Görsellik açısından ortaçağ dünyası beyaz perdeye muazzam bir malzeme sunuyor. İşte bunlardan biri de 2005 yılında vizyona giren Cennetin Krallığı filmi. Filmin doğuyla batının yoğun temas halinde olduğu Haçlı seferlerini konu edinmesi de oldukça ilgi uyandırıcı. Fakat bu tür filmler izleyicilerin kafasında bazı soru işaretleri yaratıyor. Acaba gerçekten hikaye böyle miydi? Evet, ben bu filmi izledim ama ne kadarı doğruydu? Bu soruları cevaplayabilmek için çoğu zaman derin bir araştırma gerekebiliyor. Biz bu videoda elimizden geldiğince Cennetin Krallığı filmi için sorulabilecek bu tarz soruları yanıtlamaya çalıştık. Bakalım filmin senaryosu tarihi gerçeklerle ne kadar paralellik gösteriyor? Film 1184 yılında Fransa'da başlıyor. Bir demirci olan Belian, bir grup Haçlı tarafından ziyaret ediliyor. Bu grubun lideri kendisini İbelin Baronu olarak tanıtan Godfrey isimli bir adam. Kısa bir süre sonra Belian'ın bu adamın gayrimeşru çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Godfrey, Belian'dan kendisiyle birlikte Kudüs'e gelmesini istiyor. Belian bunu başta reddetse de daha sonra ölen karısının ve kendisinin günahlarının bağışlanması için bu teklifi kabul ederek Kudüs'e doğru yolculuğa çıkıyor. Messina'da konakladıkları sırada babası Godfrey ölüyor ve İbelin baronluğu Belian'a kalıyor. Ancak tarihi gerçek filmde gösterilenden bir hayli farklı. İbelinli Belian, Godfrey'in gayrimeşru çocuğu olmadığı gibi bir demirci de değildi. Yine İbelinli olan Barisan adlı bir adamın meşru çocuğu olarak Kudüs Krallığı'nda doğmuştu. Ve aslında bir asilzadeydi. Fransa'yı hiç görmemişti. Ayrıca filmin başladığı tarih olan 1184 yılında babasının ölümünün üzerinden yaklaşık 34 yıl geçmiş durumdaydı. Yani Belian'ın geçmişi filmde gerçekte olduğundan çok daha farklı şekilde ele alınmış. Hatta yeni bir hikaye yaratılmış. Pek tabii bu tarz filmlerde senaristler filmin akışını sağlamak için senaryoda bu tarz değişikliklere gidebiliyorlar. Olaylar dramatize ediliyor. Ancak bu durum da filmin tarihten koparak yeni bir hikayeye dönüşmesine neden oluyor. Şimdi diğer sahnelere de bakalım. Belian Messina'da konaklarken yemek yediği sırada tapınakçı giysileri içerisindeki bir adam gelerek Belian'a kendisini tanıtıyor ve adının Guy de Lusignan olduğunu söylüyor. Fakat Guy de Lusignan bir tapınakçı değildi. Kudüs Kralı 4. Baldwin'in kız kardeşi Sibella'nın kocası olarak Kudüs tahtının varislerinden biriydi. Ve 4. Baldwin'den sonra Kudüs kralı olacaktı. Filmin devamında Belian'ın zar zor da olsa Kudüs'e vardığını izliyoruz. Kudüs'te Tiberias olarak adlandırılan Trablus kontu 3. Raymond ile tanışıyor. Tiberias ona Reynald de Chatillon gibi tapınak şövalyelerinin Müslümanlara saldırarak onlara savaş sebebi verdiklerinden bahsediyor. Ayrıca Selahaddin'in sadece Şam'da 200 binden fazla askeri olduğunu ve eğer savaşa girerlerse kazanamayacaklarını söylüyor. Reynald de Chatillon gerçekten de başına buyruk hareket eden, Müslüman kervanlarına ve yerleşimlerine saldıran agresif bir Haçlı lideriydi. Hatta davranışları o kadar aşırıydı ki Selahaddin gerçekten de onu kendi elleriyle öldürmek için yemin etmişti. Fakat filmde izlediğimizin aksine Reynald da bir tapınak şövalyesi değildi. O bir Haçlı lorduydu. Yine aynı sahnede Tiberias'ın bahsettiği Selahaddin'in emrindeki ordunun büyüklüğü de abartılmış gibi görünüyor. O dönemde Suriye coğrafyasında 200 bin kişilik bir ordu toplamak mümkün değildi. Selahaddin'in ordusunun mevcudu kaynaklarda birbirinden farklı şekillerde verilse de modern çalışmalar ordunun mevcudunun 15 ila 20 bin arasında olduğunu göstermektedir. Filmin ilerleyen dakikalarında Belian, Guy de Lusignan'ın eşi ve Kudüs prensesi olan Sibella ile tanışıyor. Birkaç buluşmanın ardından aralarında romantik bir ilişki başlıyor. Fakat bu da doğru değil. Aslında Belian, Sibella'nın üvey annesi Maria Komnena ile evliydi ve Sibella ile bir ilişkisi yoktu. Bu noktada da senaristler bir yasak aşk hikayesiyle senaryoya biraz heyecan katmaya çalışmış gibi görünüyor. Filmin başka bir sahnesinde Guy de Lusignan, Haçlılarla Müslümanlar arasında barış olmasına rağmen Reynald de Chatillon'la birlikte bir Müslüman kervanına baskın düzenliyor. Gerçekte de Reynald sık sık böyle baskınlar tertipliyordu. Ancak Guy de Lusignan'ın bu baskınlara katıldığına dair hiçbir kanıt yok. Guy, tahtın varisi sayılabilecek biri olarak Müslümanlarla Haçlılar arasındaki barışı bozacak adam olma riskini göze alamazdı. Bir siyasetçi olarak nasıl davranması gerekiyorsa Guy da öyle davranıyordu. Fakat Finn'de birkaç kötü adama ihtiyaç vardı ve bu yüzden Guy gerçekte olduğundan farklı işler yapan bir adam olarak gösterildi. Sürekli herkesle dalaşan, kötü şöhrete sahip insanlarla birliktelik kuran ve olmayacak entrikalara karışan bir adam olarak. Filmin devamında cüzzamlı Kudüs Kralı 4. Baldwin, kız kardeşi Sibella'yı Balian'la evlendirmek istiyor. Ancak Balian bunu kabul etmiyor. Kısa bir süre sonra Baldwin hastalığına yenik düşerek ölünce kız kardeşi Sibella tahta geçiyor ve istemeyerek de olsa kocası Guy'u Kudüs Kralı ilan ediyor. Bu sahnede yaşananlar aslında az da olsa gerçeklik payı taşıyor. Ancak böyle bir konuşmanın gerçekleşmesi pek mümkün değil. Baldwin gerçekten de ölümünün ardından tahtı Guy'a devretmek istemiyordu. Ancak Sibella'yı Balian'la evlendirmek istemesi doğru değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi Balian, Sibella'nın üvey annesiyle evliydi. Yani filmde bahsedilen evliliğin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Baldwin, Guy'un Kudüs Kralı olmasını engellemek için aslında başka bir yol seçmişti. 1183 yılının Kasım ayında Sibella'nın önceki evliliğinden olan oğlu 6 yaşındaki Baldwin'e taç giydirerek onu kendisiyle birlikte ortak kralı ilan etti. Böylece tahtı kız kardeşi Sibella ve Guy'a değil, direkt olarak yeğenine devretmişti. Bu şekilde ölümünün ardından Guy'un kral olmayacağına emin olmuştu. Ne var ki işler Baldwin'in düşündüğü gibi olmadı. Baldwin 1185 yılında ölünce yeğeni 5. Baldwin tahta geçmiş ancak bu hükümdarlığı uzun süreli olmamış ve genç adam ertesi yıl hayatını kaybetmişti. Böylece taht Sibella'ya kalmıştı. Aslında dolaylı olarak Guy de Lusignan'a. Fakat ülkenin soylularından birçoğu Guy'u kralları olarak görmek istemiyordu. Sibella onları ikna etmek için evleneceği kişiyi kendisi seçmesi kaydıyla Guy'dan boşanmayı kabul etti. Böylece tahta geçtiğinde başka biriyle evlenecek ve seçtiği kişi yeni kral olacaktı. Ancak taç giyme töreninde ondan yeni bir eş seçmesi istendiğinde herkesi şaşırtarak Guy'u seçmiş ve onu kral ilan etmişti. Yani Sibella filmde gösterilenin aksine kocasına onu soyluların baskısına rağmen kral ilan edecek kadar sadıktı. Filmin ilerleyen bölümlerinde 5. Baldwin'in ölümünden sonra Guy, Reynald'dan Müslümanlarla Haçlılar arasında bir savaş çıkarmasını istiyor. Reynald da bunu kabul ederek içinde Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşinin bulunduğu bir kervana saldırıyor ve Selahaddin'in kız kardeşini öldürüyor. Fakat bu da doğru değil. Reynald kendi başına hareket eden fanatik bir Haçlıydı. Zaten sürekli böyle saldırılar yaparak Müslümanlarla Haçlılar arasında yapılan barışı zedeliyordu. Hatta bu saldırılardan biri sırasında esir alınmış, 17 yıl sonra fidyesi ödenince serbest bırakılmıştı. Buna rağmen 1176 yılında serbest kaldıktan sonra da bu eylemlerine devam etmeyi sürdürdü. Yaptığı saldırılar Selahaddin tarafından barışı korumak adına göz ardı edilse de 1186 yılının Aralık ayı sonunda Kahire'den Şam'a giden kervana yapılan bir baskın bardağı taşıran son damla olmuştu. Filmde bu saldırıda Selahaddin'in kız kardeşinin Reynald tarafından öldürüldüğü gösterilse de bu da gerçek değil. Çünkü Selahaddin'in kız kardeşi aslında hiçbir zaman Reynald'ın eline geçmemişti. Filmin bundan sonraki sahnesinde Guy, Selahaddin'in elçisini öldürdükten sonra ordunun hazırlanmasını emrediyor. Ordu hazırlandıktan sonra kurulan konseyde Balian ve Tiberias ısrarla savunmada kalınması gerektiğini söylerken Guy, Selahaddin'le savaşmakta diretiyor. Balian ve Tiberias Guy'un aldığı karara uymayarak Kudüs'te kalıyorlar. Ancak filmin aksine gerçekte Guy ordusunu pervasızca Selahaddin'in üzerine sürmemişti. Selahaddin Haçlıları açık alana çekebilmek için önce Kudüs Krallığı'nın arazilerini yağmalamaya başlamış, daha sonra ise Taberiye şehrini kuşatmıştı. Guy bunun üzerine ordusunu ve konseyini Akka'da toplayarak ülkenin önde gelen soylularına ne yapılması gerektiğini danıştı. Daemon filmde de gösterildiği gibi Selahaddin'le savaşmayı istemiyordu. Ona göre Haçlı ordusu Selahaddin'in karşısına çıkmayıp Akka'da kalırsa Müslümanlar saldırmayı göze almayarak geri çekilmek zorunda kalacaktı. Fakat Reynald de Châtillon ve tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Gerard de Ritford başta olmak üzere fanatik Haçlılar Selahaddin'le savaşılması gerektiğini savundular. Guy en sonunda çoğunluğun kararına uyarak yola çıktı ve yenilgiye uğradı. Ayrıca filmin aksine Balian ve Raymond orduyu terk etmemiş ve karara uyarak savaşta yerlerini almışlardı. Filmin Selahaddin'in Kudüs'ü kuşattığı ilerleyen sahnelerinden birinde ise Kudüs Patriği Heraklius'un Kudüs'ü savunmanın anlamsız olduğunu söyleyerek Beleriand'ı şehirden ayrılmaya teşvik ettiğini görüyoruz. Ancak bu durum da aslında gerçeği yansıtmıyor. Beleriand Hittin Savaşı kaybedildikten sonra Selahaddin'den eşi ve çocuklarını Kudüs'ten çıkarmak için izin istemiş, Selahaddin ise Kudüs'te bir günden fazla kalmaması koşuluyla bunu kabul etmişti. Ancak Beleriand şehre vardığında Patrik Heraklius ondan şehri savunmasını rica etti. Beleriand yemin ettiğini söylese de Heraklius Hristiyanlığı korumak adına ettiği yeminden feragat etmesini sağladı. Böylece Beleriand Kudüs'ün savunmasını üstlenmiş oldu. Ancak şehir Selahaddin'in ordusuna fazla dayanamadı. 12 günlük bir kuşatmanın ardından 2 Ekim 1187'de şehrin surlarının bir kısmı yıkılmış durumdaydı. Beleriand şehir duvarlarının dışına çıkarak Selahaddin'le Kudüs'ün teslimi konusunda müzakere etmiş ve tıpkı filmde de olduğu gibi Selahaddin'i şehirdeki kutsal yerleri yıkmakla tehdit etmişti. Müzakerelerin ardından filmde Selahaddin'in Kudüs'teki Hristiyanların şehirden özgürce ayrılmalarına müsaade ettiğini görüyoruz. Gerçekte ise Selahaddin Hristiyanları fidye karşılığı serbest bırakmayı teklif etmiş ve Beleriand bu teklifi makul bulmuştu. Bu anlaşmanın sonucunda şehir Selahaddin'e teslim edilmişti. Filmin sonuna geldiğimizde ise Beleriand'ın Sibella ile birlikte Kudüs'ü terk ederek Fransa'ya döndüğünü görüyoruz. Bu aslında filmin mutlu sonu. Baş kahramanımız esas kadını alıyor ve hikayenin başladığı yere geri dönüyor. Ancak gerçeğin tabii ki de bununla bir ilgisi yok. Kudüs'ün Selahaddin tarafından ele geçirilmesinin ardından hem Beleriand hem de Sibella Selahaddin'in izniyle şehirden ayrılarak diğer Hristiyanlarla birlikte Trablusşam'a gitmiş ve geri kalan hayatlarını da kutsal topraklarda geçirmişlerdi. Sonuç olarak Cennet'in Krallığı filmi sinematografi ve senaryo açısından büyük beğeni toplamış olsa da tarihi gerçekliklerle bağdaşma konusunda aynı başarıyı göstermiyor. Bizim bu değerlendirmede Cennet'in Krallığı filmine tarihi gerçeklik konusunda vereceğimiz puan 10 üzerinden 5. Peki sizin vereceğiniz puan kaç olurdu? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.